Ayrım 8. 28. soru. Şehrin dar sokaklarına girdiğinizde sanki bir zaman tünelindesiniz. Evlerin kapılarına elinizi uzatsak geçmişe açılacak. Bu cümleye göre sözü edilen şehir aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? A. Büyük. B. Gelişmemiş. C. Nüfusu az. D. Hareketli. E. Tarihi. Cevap E. Tarihi. 29. soru. Şehirlerin yeni sakinlerinin kabuklarını kırmakta pek fazla geciktikleri söylenemez. Cümlesindeki kabuklarını kırmak sözü aşağıdakilerden hangisine en yakındır? A. Kimseyle iyi geçinememe. B. Komşularıyla anlaşmaya başlama. C. İçe dönük olma. D. Zorluklara direnebilme. E. Çevreyle ilişkilerini kesme. Cevap D. Komşularıyla anlaşmaya başlama. 30. soru. Resim dersinde başarısız olan öğrencilerine sizin de iyi yaptığınız bazı şeyleri başkaları yapamayabilir diyen bir öğretmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kızma. B. Vazgeçirmeye çalışma. C. Ayıplama. D. Yüreklendirme. E. Korkutma. Cevap D. Yüreklendirme. 31. soru. Yaşamımı yeni baştan yaşayabilseydim bu kez daha çok yanlış yapmaya çalışırdım. Sözünü yaşamının sonuna geldiğinde söyleyen biri aşağıdakilerden hangisini dile getirmek istemiştir? A. Kusursuz olmaya çalışan yanlış yapar. B. Yanlışlık kişiden kişiye göre değişir. C. Olgunlaşmak yanlışlıklardan arına arına elde edilir. Birden elde edilmez. D. Herkesin bir kusuru vardır. E. İnsan yaşamında doğrular ve yanlışlar bir aradadır. Cevap C. Olgunlaşmak yanlışlıklardan arına arına elde edilir. Birden elde edilmez. 32. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sebep bildirme vardır? A. Her geçen gün biraz daha ilerliyoruz. B. İnanıyorsanız başaracaksınız. C. Ali'yi görürsen haberimi ilet. D. Serin rüzgar denizden geliyordu. E. Hasan çalışkan olduğundan geçmiş. Cevap E. Hasan çalışkan olduğundan geçmiş. 33. soru. Herkesin zarar görülmesine yol açacak işler yapan en büyük zararı kendisi görür. Cümlesinde öne sürülen görüş aşağıdaki atasözlerinden hangisini desteklemektedir? A. Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına. B. İyilik eden iyilik bulur. C. Ne ekersen onu biçersin. D. Yavaş atın çiftesi pek olur. E. Rüzgar eken fırtına biçer. Cevap E. Rüzgar eken fırtına biçer. 34. soru. 1. Sözü dolandırmanın anlamı yok. 2. Erdem bu kitabında da tarihçiliğini konuşturuyor. 3. Tanıdığım bütün tarihçilerin şöyle bir problemi var. 4. Geçmişi biliyor, şimdiyi deneyimliyor ve kaçınılmaz olarak gelecek hakkında fikir ediniyorlar. 5. Ne var ki modern tarih disiplinli tarihçiyi gelecek hakkında fikirler üretmekten alıkoyduğu ve geçmişe bir bakıma hapsettiği için tarihçiler gelecek hakkında konuşmaktan kendilerini alıkoyuyorlar. 6. Erdem bir tarih profesörü olarak geleceğin tarihini yazmış. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6 Cevap D. 5 Ne var ki modern tarih disiplini tarihçiyi gelecek hakkında fikirler üretmekten alıkoyduğu ve geçmişe bir bakıma hapsettiği için tarihçiler gelecek hakkında konuşmaktan kendilerini alıkoyarlar. 35. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazarın üslubu benzetmeye dayalı anlatılmıştır? A. Onun hikayeciliğe bakışını anlatıyor bu kitap. B. Onun romanlarındaki düzensizlik, devrik cümleleri çok kullanmasından kaynaklanıyor. C. Hikayelerinde Arapça ve Farsça tamamlamalara sık sık başvurması anlamı zorlaştırıyor. D. Renkli ve heyecanlı sözcüklerinin bizim doğamız gibiydi. E. Noktalama işaretlerini edebiyatımızda en çok kullanan yazarlarımızdandır. Cevap D. Renkli ve heyecanlı sözcüklerini bizim doğamız gibiydi. 36. soru. Sözcükleri sevmek, sözcüklerin ardındaki insanı sevmeyi gerektirmez her zaman. Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? A. Bir eseri sevmek için onun yazıldığı dili iyi bilmeliyiz. B. Bir eserin üslubunu sevmek o eserin yazarını sevmemizi zorunlu kılmaz. C. bir eserin dili günümüzden örnekler taşıdığı müddetçe yaşar. D. Yazara duyduğumuz hayranlık onun eserlerini sık sıkı bağlanmamızı gerektirmez. E. Yazar okulun diline yakın bir dil kullandığı sürece el üstünde tutulur. Cevap B. Bir eserin üslubunu sevmek o eserin yazarını sevmemizi zorunlu kılmaz. 37. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tersi savunulmayan, doğruluğu herkesçe kabul edilen, anlamında bir deyim kullanılmıştır? A. Toplantıda söylenenler söz götürmez sözlerdi. B. Anlatılanları yapmamak için bin dereden su getirdi. C. 3 kuruşun hesabını yapan eli sıkı biriydi. D. Amcamlar tatilden başı yerinde bir şekilde döndüler. E. Aralarındaki samimiyet artmış, ateş bacayı sarmıştı. Cevap A. Toplantıda söylenenler söz götürmez sözlerdi. 38. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Çalışkanlığı ona büyük bir şöhret sağladı. B. Güler yüz yeni dostluklar kurar. C. O iyi öğretim görmüş delikanlıdır. D. O delikanlı sonra iyi bir doktor olmuş. E. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Cevap C. O iyi öğretim görmüş delikanlıdır. 39. soru. Senin bir tam 3 saat 2 süreyle 3 şiddetli fırtına 4 ile mücadele ettiğine 5 hiç kimse inanmaz. Bu cümlede 6 çizili sözcüklerden hangisi çıkartılırsa cümlenin anlamı bozulur? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Cevap C 3. Şiddetli. 40. soru. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik uygarlığın başlıca özelliği bilime dayanmasıdır? Cümlesine anlamca en yakındır. A. Teknolojik uygarlık bilimle var olmuştur. B. Teknolojik uygarlık bilimden güç alır, bilimle ortaya çıkar. C. Uygarlık teknolojiyle ortaya çıkar. D. Uygarlığın en belirgin yanı bilimin gözetiminde olmasıdır. E. Bilim olmadan uygarlık olmaz. 41. soru. Kimi şairlerimiz, yazarlarımız vardır? Eserlerini okuduğumuz zaman kimin yazdığını bilmeden dahi eserin sahibini buluruz. Bu eser Yunus'undur, Karacaoğlan'ındır, Yaşar Kemal'indir dediğimiz olur. Sanki eser beni filan yazdı diye seslenir bize. Bu sözlerin sahibi aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemek için bunları söylemiş olabilir? A. Karacaoğlan güçlü şairdir. B. İyi okuyucu her eseri kimin yazdığını bilir. C. Her şairin yazarın kullandığı sözcükler farklıdır. D. Okuyucunun tahmin gücü oldukça gelişmiştir. E. Güçlü şair ve yazarların kendilerine özgü anlatım tarzları vardır. Cevap E. Güçlü şair ve yazarların kendilerine özgü anlatım tarzları vardır. 42. soru. Deneme yazım türlerinin en ilgi çekicisi sayılabilir. Şiirden, anılardan sonra yazarların en yakın ruh alışverişlerini bu yazı türünde görürüz. Bunun sırrını Montaigne'in şu sözlerinde bulabilirsiniz. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım. Benim işim yalnız kendimledir. Hep kendimi gözden geçiririm, kendimi yoklarım. Bu parçadaki tanımlamaya göre denemeci için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Denemecinin konusu kendisidir. B. Denemecideki ruhsal çatışmalar yazıya girebilir. C. Denemeci kendindeki iyiyi kötüyü ortaya koyan sürekli anlatıcıdır. D. Denemeci anlatımında şiirselliğe yakın bir duyarlılığa ulaşır. E. Denemecide toplumdan kaçan bir durum gözlenir. Cevap D. Denemeci anlatımında şiirselliğe yakın bir duyarlılığa ulaşır. 43. soru. Ben kendi hesabıma sanatım almadan yaşayamam. Ama bu sanatı her şeyin üstüne koymuş da değilim. Tersine onsuz edemeyişimin, onun beni herkesle bir etmesi ve olduğumdan başka türlü olmaksızın herkesle bir düzeyde yaşatmasıdır. Bu görüşü savunan bir kimsenin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez. A. Sanat benim için tek başına tadı çıkarılan bir şey değildir. B. Sanat bence çok sayıda insanı ortak acılar ve sevinçlerle oluşturacak görüntüleri, biçimleri bulmaktır. C. Sanatçı kendisini başkalarından ayrı gördüğü için sanatı seçmiştir. D. Sanat, sanatçıyı en gündelik ve en evrensel gerçeğe insana bağlar. E. Sanat, sanatçıyı insanlardan ayrılmamaya, onlarla birlikte olmaya zorlar. Cevap C. Sanatçı kendisini başkalarından ayrı gördüğü için sanatı seçmiştir. 44. soru. Milyonlarca kişi kitap okuyor, müzik dinliyor, tiyatroya, sinemaya gidiyor. Neden? Belli ki kendisini aşmak istiyor insan. Gerçek anlamda insan olmak istiyor. Ayrı bir birey olmakla yetinmiyor. Bireysel, yaşamın kopmuşluğundan kurtulmaya, bireycilliğin bütün sınırlarıyla onu yoksun bıraktığı ama yine de onun sezip gözlediği bir doluluğa, daha anlamlı bir dünyaya geçmek için çabalıyor. Bu parçaya göre bir sanat yapıtından beklenilmeyecek etki aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişiyi toplumla, tüm insanlıkla bütünleştirme. B. Kişiyi kendisini aşma olanağını sağlama. C. Kişinin bireyciliğini sınırsızlaştırma. D. Kişiyi daha doğru, daha anlamlı bir dünyaya bağlama. E. Kişiyi kendi yaşamının dar dünyasından kurtarma. Cevap C. Kişinin bireyciliğini sınırsızlaştırma. 45. soru. Şiir, kendi ölçüleri, kendi kuralları, kendi doğal yapısı içinde bir bütündür. Kendi kuralları içinde işler. Şiir yazma gelişimi başarılı olmuşsa, ürün şiir adını alır. Şiir boyadır. Konuya gelince, o bir altyapıdır. Tahtadır, bezdir, resimde tuval dedikleri nesnedir. Boya, bu nesne üzerinde gelişir. Toplumsal konu olsun, ölüm, sevgi gibi kişisel konular olsun. Altyapının yeri başka. Dilde kullandığımız boyanın, şiir tekniğinin yeri başkasıdır. İkisi de olmadan şiir olmaz. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabilir? A. Şiirde konu mu önemlidir, şiir tekniği mi? B. Şiirin başka sanatlarla ilgisinden söz edilebilir mi? C. Bir şiirin başarılı sayılması için hangi nitelikleri taşıması gerekir? D. Şiiri belli kurallarla sınırlandırmak doğru mudur? E. Şiirin niteliklerini arttırmak için ne yapılabilir? Cevap A. Şiirde konu mu önemlidir, şiir tekniği mi? 46. soru. Romantiklere göre bir eserin beğeniyle hiç ilgisi yoktur. Eserin gayesi kendindedir. Beğeni, bize eserin kıymeti hakkında hiçbir şey öğretmez. Kendini beğendiren eser, başkaları için yazılmış bir eserdir. Çünkü o, zamana, mekana ve harici bir takım şartlara bağlıdır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Romantizmde beğeninin bir sanat eseriyle ilgisi olmadığına. B. Bir sanat eserinin gayesinin her yönüyle ancak kendisinde bulunacağına. C. Bir eserin değerinin onun ne kadar beğenilip beğenilmediğiyle ölçülemeyeceğine. D. Bir sanat eserinin başkalarına kendini beğendirebiliyorsa onun başkaları için yazılmış bir eser olacağına. Bir sanat eserinin kalıcılığını sağlayan önemli bir etkenin çok geniş bir okur kesimince beğenilmesi olduğuna. Cevap E. Bir sanat eserinin kalıcılığını sağlayan önemli bir etkenin çok geniş bir okur kesimince beğenilmesi olduğuna. 47. soru. Sanırım edebiyatımızı en çok etkileyen, yaşadığı yıllarda adından en çok söz edilen adamlardan biridir Nurullah Ataç. O kadar edebiyatın içindedir ki, dil evrimi gibi, eleştirinin durumu gibi konular her ortaya atıldığında Ataç adı baş köşeyi kaplar. Onun edebiyatı, izlenmesi gereken bir yaşama olayı, bir yaşama dayanağı görmesi gündeme gelir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Ataç'ın edebiyatımıza etki eden kişilerden biri olduğuna. B. Hayattayken kendisinden oldukça fazla söz edilen biri olduğuna. C. Ataç'ın adının dil devrimi ve eleştiri sözleriyle birlikte anıldığına. D. Ataç'ın edebiyatı hayatın dayanak noktası kabul ettiğine. E. Ataç'ın edebiyat sorunlarını çözememiş biri olduğuna. Cevap E. Ataç'ın edebiyat sorunlarını çözememiş biri olduğuna. 48. soru. Hani bu sene kargalara savaş ilan edilmişti? Ya bu tepemizde sürü sürü uçuşan kara kuşlar ne? Her sabah gözlerimi gökyüzünden gelen paslı seslerin gıcırtısıyla açıyorum. Sanki binlerce çelik makas göklerin lacivert rengini doğramak için durmadan açılıp kapanarak havada cehennemi bir gürültü ile şakırdıyor. Bahar geleli kargalar sınırsız bir neşe içinde. Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Sabahları kuş sesleriyle uyanmaktadır. B. Kuş seslerinden olumsuz etkilenmektedir. C. Kargaların çok neşeli olduğu görüşündedir. D. Yazar yaşamından fazlasıyla memnundur. E. Kargaları sevmemektedir. Cevap D. Yazar yaşamından fazlasıyla memnundur. 49. soru. İyi bir eğitim için gençlerde bağımsız eleştirici düşüncesinin de geliştirilmesi önemlidir. Oysa bu gelişme gereğinden çok şey okutarak büyük ölçüde kösteklenmiştir. Gereğinden çok şeyi okutmak ister istemez yüzeyde kalmaya ve kültürsüzlüğe götürür. Öğretim öyle olmalıdır ki sunduğu şey değerli bir nimet sayılmalı. Güç bir ödev değil. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Gerekli şehrinin öğretilmesi eğitimde amaca varmayı çabuklaştırır. B. Kültürsüzlük öğretimi güçleştiren bir olgudur. C. Öğretilenlerin sınırı öğrenmenin düzeyini belirler. D. Öğrenmeye duyulan istek eğitimi verimli hale getirir. E. Eleştirel bakış kazandırmak eğitimin amacı olmalıdır. Cevap D. Öğrenmeye duyarlı istek eğitimi verimli hale getirir. 50. soru. Avam sınıfı beni bir şair olarak çok düşündürdü. Şair olarak avam sınıfının üyüne kavuşmak isterdi. Nedense bir şair olarak toplumla uzlaşamadık. Gerçi 9 şiir kitabım var. Üstelik bunların ikisi de ikinci baskıya ulaştı. Ama ben yine de toplumla uzlaşamadığım kanısındayım. Çünkü birçok kişi beni hala avam sınıfının yazarı olarak tanıyor. Şair yönümü diğer yazı türlerindeki uğraşımı hiç bilmiyor. Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Toplumla barışık olmamaktan yakındığı. B. Bir şair olarak istediği üne kavuşamadığı. C. Şiir dışındaki türlerle de ilgilendiği. D. Avam sınıfının kavuştuğu ünden rahatsız olduğu. E. Şiirlerinde gösterilen ilgiyi az bulduğu. Cevap D. Avam sınıfının kavuştuğu ünden rahatsız olduğu. 51. soru. Nerede yürek çarpıyorsa orada umut çiçekleniyor demektir. Hastalıkların, yıkımların, kırımların, salgınların altından otlar gibi umut yeşerir hep. Kişinin yaşamından söküp atamadığı bir gerçekliktir o. Zaman akıp gider ama umut kalır. Bir bakarsınız kişinin yapıcı ellerinde umut tasarıya dönüşür. Tasarı hemen çabaya bağlanır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Zaman, umudu yok edemez. B. Umutla yaşayan açlıktan ölür. C. Her şeyini yitiren kişinin bile umudu vardır. D. Umut sanatçının yaratıcılık kaynaklarından biridir. E. Umut kişiyi yaşama bağlar ve ona yaşam sevincini aşılar. Cevap B. Umutla yaşayan açlıktan ölür. 52. ve 53. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Tarım devrimi başka bir deyimle avcılık ve toplayıcılıktan hayvancılık ve tarımcılığa geçiş, yeryüzünün benzer fakat birbirinden çok uzak üç bölgesinde, Orta Doğu'da, Meksika'da ve Çin Hindi'nde birbirinden bağımsız olarak başlamıştır. Bugünkü bilgilerimize göre Orta Doğu'daki tarım üretimi 10 bin yıl, Orta ve Güney Amerika tarımı ise 8 bin yıl öncesine uzanmaktadır. Bir bilim adamı Kuzey Tayland'da Spirit adı verilen bir mağarada bulduğu fasulye, bezelye ve kök bitkilerinin 11 bin yıl önce tarıma alınmış olduğunu hesaplamıştır. 52. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? A. Tarım devriminin ne anlama geldiği? B. Tarım devriminin hangi bölgelerde başladığı? C. Tarıma geçişin hangi tarihlerde başladığı? D. Hangi zamanlarda tarıma geçildiğine kanıt olabilecek fosillerin bulunması? E. Tarımda ilk hangi bitkilerin kullandığı? Cevap A. Tarım devriminin ne anlama geldiği? 53. soru. Bu parçaya göre bir mağarada fasulye, bezelye ve kök bitkilerin bulunması aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir? A. Bulunduğu bölgede tarıma ne zaman geçildiğine. B. Tarımın çok gelişkin olduğuna. C. Tarım ve hayvancılığın yan yana geliştiğine. D. Tarımda gelişkin aletlerin kullanıldığına. E. İnsanların o bölgede yoğun olarak yaşadığına. Cevap A. Bulunduğu bölgede tarıma ne zaman geçildiğine. 54. ve 55. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır. Daha dile gelememiş, henüz ilk sözcüğünü öğrenmemiş bir çocuk. Ne istediğini çarpık çurpuk el sallamalarıyla anlatmaya çalışan bir bebek. Bir toplumun ilk piyesi bir çocuğun ilk sözcüğü demektir. Ömrü boyunca tiyatrosuz kalan bir toplum önce dilini yitirir, geleneğini unutur, sonra bireyleri birbirine bağlayan bütün bağları çözülür, sokağa düşer. En büyük kötülük birbirimizden ayrıldığımız gün başlar. 54. soru. Bu parçada tiyatrosuz kalan toplumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi öne sürülen görüşlerden biri değildir? A. Toplumun dilini yitirmesi. B. Toplumun geleneğini unutması. C. Toplumsal bağların çözülmesi. D. Birbirimizden ayrılmamızla en büyük kötülüğü başlaması. E. Geleceğe emin adımlarla yürümesi. Cevap E. Geleceğe emin adımlarla yürümesi. 55. soru. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki genellemeler hangisine ulaşılabilir? A. İnsanlar konuşmayı en iyi tiyatroda öğrenir. B. Tiyatro çok önemli bir eğitim kurumudur. C. Tiyatro bir toplum için çok büyük önem taşır. D. Tiyatro toplumun üyeleri arasındaki ilişkileri geliştirir. E. Çocuk için, ailenin ise tiyatroda toplum için odur. Cevap C. Tiyatro bir toplum için çok önemli, büyük bir önem taşır.